Ayrım 9.
Çocuk kırkılmamış lepiska, uzun sarı ve yumuşak, saçlı, dünyada vaktinden evvel dertle, mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret manasıyla örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü, bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan pantolonundan, bileklerini örtemeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde, pejmürde, perişan, yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk, tereddüt ederek yaklaştı. "İzin verirseniz annem size bir şey söyleyecek," dedi. Ahmet Şevki Efendi, Refik'ine, arkadaşına baktı. Bir nazar teatisiyle bakışarak kadıncağızı dinlemeye karar verdiler. Ahmet Şevki Efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki, "Senin ismin ne bakayım?" "Nedim." "Bak bir kere, ilk babalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra..." Ahmet Şevki Efendi mütalasını, sözünü çocuğun yanında ikmal etmek, tamamlamak istemedi. Ahmet Cemil'i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. Kadıncağız merdivenin kenarında dayanmış, müsaade bekliyordu. Ahmet Şevki Efendi kendisine biraz vakar, ağır başlılık vererek ve merasime, törene, mahsus sesini takınarak "Ne istiyorsunuz hemşire hanım?" dedi. Ahmet Şevki Efendi'nin şu suali üzerine genç kadın bütün hayatının zulmeti, karanlığı, içine sinmiş zannedilen gözlerini kaldırdı. Şu müşfik çehrelere, şefkatli yüzlere, doğrudan doğruya bir istimdat nazarı tevcihine, bir yardım isteme bakışını yöneltmeye bile cesaret edemeyerek titrek bir sesle "Deminden beri size müracaat edip etmeyeceğimi düşünüyordum," dedi. "Nihayet müracaata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz, değil mi efendim?" "Zevcimi, kocamı, siz de benim kadar tanırsınız. İkide bir de boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz. Bugün o çocuğun elinden tutarak gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır elbette." Kadın artık ilk ihtiraza, çekingenliğe şu 3-4 sözle galebe çaldıktan, üstün geldikten sonra o senelerden beri katre katre, damla damla, ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehrin bütün acılıkları feveran etti, köpürdü. Söyleyeceğine, ne demek istediğine dikkat etmeyerek orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen matbaa merdiveninin kenarına dayanarak karşısında yüzüne bakamadan teessürle ve sükutla dinleyen bu iki şefkat çehresine yanı başında bu facianın, trajedinin henüz esasını idrak edebilecek bir sinne, anlayabilecek bir yaşa gelmemiş fakat bütün elem ve ızdırabına gafil bir şerik, bilmeden ortak olmuş çocuğun mahzun edasına bakmaya cesaret edemeyerek perişan bir lisanla, dille, şimdiye kadar kimseye fahiş olunamayıp da, söylenemeyip de, teraküm ede ede, birike birike, artık hafsalasının istiabına muktedir olamadığı, aklının almadığı, acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi. "Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. O beni aramaya lüzum görmezse benim onu aramaya mecburiyetim kalır mı? Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. Biz zavallı kadınlar kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. Kaç kere niyet ettim, şu babasının bir güler yüzünü görmeye muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona kadar götürmek. Hanım, bakınız bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. Eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. Buna acıyınız, babasını bırakınız," demek istedim. Fakat bilir miyim o kadın kimdir? Kocam kimin için karısını, çocuğunu bırakıp da gidiyor? İşte efendim, ben bugün kocam için değil, çocuğum için geliyorum. Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla, bakışla baktı. Ah bu nazar! Dünyada bedbaht bir kadın olmaya katlanmak mecburiyetinden başka, bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevellit bir yeisin bütün şerhi, yetiştirmiş olmaktan doğan ümitsizliğin açımlaması. Bu nazarda mündemiç var idi. bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir Buse ile ihata etti. Ağlayan bir öpücük ile kuşattı. Sanki şefkatten, dikkatten mürekkep bir der aguşun mıknatısı cezbesi, şefkatten, incelikten oluşmuş bir kucaklamanın mıknatısı andıran çekiciliği içine aldı. O vakit bu genç kadın her derdini yüzüne baka baka düşündüğü, sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini, onun günahsız yüzüne üzüntülerinin ağıtını, yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayırmayarak bütün hissiyatını döktü. Henüz çocuk denecek bir sindeyken bu adamın zevcesi, hanımı olduğunu, çocukluğa mahsustan bir itimat, güvenme ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini, yönelttiğini, sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hasıl ettikçe, anladıkça, kalbinin nasıl yırtıldığını, muhabbet, sevgi, devresinin ilk semeresi, meyvesi, daha baba demeye başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada 4-5 gece evin semtine uğramamaya başladığını, eve geldikçe titizliğinden, sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini, yokluğunu unutturamadığını birer birer döktü. Bugüne kadar sabrettiğini, tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. Fakat artık, evet, artık tahammüle, dayanmaya imkan kalmadı. Bakınız, yalnız son vakayı, olayı anlatayım. Bugün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. Babamdan, annemden bana bir şey kalmamıştı. Zaten gelin ederlerken bana pek az bir şey vermişlerdi. Kocam daha onlar hayattayken 10 liralık bir küpemi aldı, mahvetti. Güya beni emniyet sandığına terhin olunmuş, rehin bırakılmış diye aldatmak istiyordu. Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı. Küpenin satıldığı meydana çıktı. Bir yüzüğüm, iki altın bileziğim vardı. Onlar da birer birer gitti. Tabii doğal olarak ses çıkaramıyordum. Eğer kazandığı para bir oğluyla bir karısından ibaret olan evini geçindirmeye kifayet etmeseydi, yetmeseydi, hatta müteessir de olmazdım, üzülmezdim de. Fakat bu paranın kazandıklarıyla beraber başka birisine sarf olunduğunu, harcandığını hissediyordum. Nihayet her şey bitti, satılacak artık bir şey kalmadı. Birkaç günden beri, galiba parasızlıktan olmalı, her vakitten ziyade hiddeti, öfkesi vardı. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı. Sonra bir aralık önüme dikilerek, "Nedim'in kağıtları nerede?" dedi. Zavallı babam ne olur ne olmaz diye dişinden tırnağından artırarak 3 tane demiryolu hisse senedi almış. Ölürken bunları Nedim'e bırakmış idi. Kocamın kağıtlar dediği buydu. Küpemin, yüzüğümün filan gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kağıtlardan ibaret olan servetini, ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet, hainlik, affolunamayacak bir kabahat olduğunu anladım. O kağıtları veremem dedim. O vakit üzerime hücum etti. Ya öyleyse ben sana gösteririm dedi ve genç kadın ikmal edemedi, tamamlayamadı. Kadın hicabı, utanışı, ikmale mani, tamamlamaya engel oldu. Bundan sonra gözyaşlarını da zapt edemedi. Bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı. Ahmet Şevki Efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükut ediyorlardı. Ahmet Cemil bir ceridede sefaletten, fakirlikten dolayı intihara mecbur olmuş bir aile pederine, sokakta kolu kırık bir çocuğa, mezaristanda, mezarlıkta, 15 yaşında veren bir kızın kabrine tesadüf etse, dünyaya küsmek hassasiyetinde, özelliğinde, yaratılmış olan bu rakik, ince ruhlu şair, şu feryat eden şiirin hüznüne karşı mebhut olmuş, şaşırmış, sanki donmuş kalmıştı. Nihayet genç kadın başını kaldırdı. Kağıtlar henüz bende, fakat o vakitten beri eve gelmiyor ve gelmeyecek. Yahut gelse bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olacak. Ben nasıl olsa geçinirim. Elimden her şey gelir. Dikiş dikmek, bir evde yemek pişirmek, çocuğum için bunların hepsine katlanırım. Ona haftada 5-10 kuruş verebilmek için ne olur hizmetçilik de ederim. Fakat çocuk ne yapsın efendim? Çocuk, İşte size bunun için geliyorum. Çocuğu böyle bırakmaya babası razı olabilir. Fakat ben nasıl razı olurum? Okumak lazım. Ben hizmetçilik etmeye mecbur olayım. Fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lazım değil mi? Ahmet Şevki Efendi zihninde bir müşkülün, problemin halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu. Sonra biraz tereddütle, biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mazhar olup olmayacağını, söyleyeceği şeyin arkadaşı tarafından da onaylanıp onaylanamayacağını anlamak istiyormuşçasına Ahmet Cemil'in yüzüne bakarak dedi ki, eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. Mesela buraya gelebilir. Matbaada bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin her birinden iki söz öğrense alim olur gider. Çapkının, Ahmet Şevki Efendi mümkün değil bu kelimeden vazgeçemezdi. Zekası gözlerinden belli. Zevcinize, eşinize gelince o mühim bir mesele, önemli bir konu. Erkeklerin bazı gaflet, gafillik zamanları olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. Fakat kadın atıldı. Rica ederim o bahsi kapayınız, ne lüzumu var? Çocuğum hakkındaki merhametinize, ilginize teşekkür ederim. Bu yaşta bir çocuğu hususuyla özellikle anası babası hayattayken hangi mektebe gönderebilirim? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksat hasıl olsa, amaca ulaşılsa, kocam o ne isterse yapsın. Ben çocuğumun zamanı boş geçmediğine emniyet hasıl ettikten, emin olduktan sonra her şeyi yapabilirim. Bir küçük dikiş makinesi bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kafi, yeterli değil midir? Matbaanın şu tenha, ıssız saatinde merdiven başında cereyan eden, gerçekleşen bu muhavere, konuşma artık bitmeye yaklaşmıştı. Kadın Nedim'in elinden çekti. Tekrar teşekkür ederim efendim. Elbette bir kere babasına da söylersiniz değil mi? Dedi. Ahmet Cemil ile Ahmet Şevki Efendi uzun bir merhamet nazarıyla bu kadın şekline girmiş feciayı, musibeti takip ederken bu bedbaht genç ana biçare çocuğunu yavaş yavaş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi. Ahmet Şevki, işte dedi. Sanki şu kelime ağzından biraz evvel söylediği sözlerin hülasası, özeti gibi düşmüştü. Ahmet Cemil yazıhaneye teveccüh etmek, yönelmek üzereyken merdivenden birisi çıkmaktaydı. Başını çevirdi, Hüseyin Nazmi'nin uşağını gördü. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere, not göndermişti. Diyordu ki, bir haftadan beri inmiyorum, ufak bir nezle yahut daha doğrusu büyük bir tembellik beni evden çıkarmıyor. Ben çıkmazsam genci neyi edep de çıkmayacak. Onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra gece derslerin varsa talik ederek, erteleyerek bizim idareye uğrarsın. Ne kadar müsvedde karalama filan bulursan toplar, bu akşam bana gelirsin. Şu işi başka birisine de havale edebilirdim. Fakat yalnızlıktan patlıyorum. Gel de biraz gevezelik edelim. Kurşun kalem ile bir burşuk kağıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyil, ek vardı. Lamia'ya bir şey vaat etmişsin, söz vermişsin. Başımın ucunda unutmasın deyip duruyor. Uşağa peki dedi. Lamia'ya ne vaat etmiş? Katiyen kesinlikle hatırına gelmiyor. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Bir şeye dair konuşuyorlardı. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmıştı. Bu Lamia idi. Çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış, senin yaşında çocuklar çember çevirirler mi? Demişti de Lamia istihzalı, alaycı, latif bir göz kırpması ile pencerede oturup da şiir mi söylerler? Demiş. Bir de muhteriz, çekingen, kahkahacıkla İstihzanın rengini takviye etmişti, artırmıştı. İşte Ahmet Cemil o vakit bir şey vaat etmiş idi ama ne idi? Baş mürettip bu düşünceye fasıla ara verdi. Beyefendi tefrikaya, yazı dizisine iki sütun lazım. Şimdi dedi, hay şeytan hay, bunu unutmakta mana var mı? Neydi ya Rabbi, neydi? Yazıhanenin kenarına oturdu, istedikleri iki sütunu tercümeye başladı. Fakat bu tercüme mihaniki, mekanik, bir iş kabilinden gibi. Fikrini işgal etmeksizin yürüyordu. Fikrinde yalnız bir sual, bütün örtülü hatıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu. Tekrarlanıyordu. Neydi acaba? Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmet Şevki Efendi birden döndü. İşte Sait'le Sahip geliyor. Akşamı beraber geçirmişler olmalı. Raci'den haber alırız. Sahip'le Sait. Sahip havadis vermek için, Sait de Sahip'i taklit etmiş olmak için merdivenleri yıkarcasına atlaya atlaya çıktılar. Sahip Ahmet Şevki Efendi'ye sordu. Raci gelmedi mi? Ahmet Şevki Efendi burnundan cevap verdi. Sahip'ten o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lakırdı söz. Söylemek lazım gelse ağzıyla söz söylemeyi tenezzül addederek, alçalma sayarak, burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi. Burnunu konuşma aracı olarak kullanırdı. Size sormalı. Oo, biz onu mahut, bilinen, yerde bıraktık. İçti sızdı. Orada murdar, kart bir karıya tutulmuş. Ahmet Şevki ile Ahmet Cemil bakıştılar. Görülecek şey, karı Raciye ne nazlar ne cilveler yapıyor. Ya Raci'nin hali? Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel, şiir, söyleyişini görseniz. Dur bakayım, dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit. Beyit, divan şiirinde iki dizeden oluşan nazım birimi. İkileme, söylüyordu. Şule-i Hande Riz-i Zühre midir? Venüs yıldızının gülücük döken ışığı mıdır? Sahip aşağısını tahattür edemiyordu, hatırlayamıyordu. Sait ikmal etti, tamamladı. O siyah nur çeşmi berk efşan, o şimşek saçan gözün siyah nuru. Ahmet Cemil gülerek, aferin Raci, epeyce taze renk göstermeye başlamış, dedi. Hele karıyı görseniz, iri bir Alman, yarım yamalak Türkçesiyle Raci'nin gazelleri için, ne diyor, ne diyor, dedikçe, biz Sait'le kırıştık. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil. Bizi de salıvermek istemiyor. Öyle bir asılıyor ki sıvışıncaya kadar. Sait'in hikaye bakiyesi sonu gürültüye karıştı. Ali Şekip baş mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu. Ahmet Şevki Efendi Ahmet Cemil'in kulağına eğildi. Bu akşam oraya gidelim dedi. Ahmet Cemil Refiki'nin arkadaşının fikrini anladı. Bu akşam kabil, mümkün değil. Ben Erenköy'ündeyim, isterseniz yarın akşam. Lamia'ya vaat ettiği şeyi tahattür edemeyecek olursa, hep zihninin içinde bu vardı. Acaba neydi? 7. İşini istical ile acele ederek bitirdikten sonra Gencine-i Edep idarehanesine uğramış, bütün müsveddatı, karalamaları toplamış, Lamia'ya vaat ettiği şeyi tahattürden, hatırlamaktan ümidini keserek vapura binmişti. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle beyinlerine, aralarına ne kadar fasıla, ayrılık gelse yine zeval bulmaz, bitmez. Bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte, durgunluk gelemezdi. Mektep hayatından bir sene geçtiği halde birbirini aramaktan, buluşmak ihtiyacına uymaktan hali kalmamışlardı. Uzak durmamışlardı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahleyin Mirat-i Şuun idaresine uğrar, Ahmet Cemil Refiki'ni iki gün görmese, Umur-u Şehbenderi kalemine, konsolosluk yazı işleri bürosuna yahut Gencine-i Edep idarehanesine başvurur, hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköy'ünde geçirirdi. İki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkar teşrikine, duygu ve fikir ortaklığına, o kadar alışmışlardı ki yek diğerinden, birbirlerinden birkaç gün iftirak etseler, ayrılsalar, manevi tamamiyetlerine nakısa, ruhsal bütünlüklerine eksiklik gelmiş zannederlerdi. Köşkün yanına gelince parmaklığın arasından Lamia'nın yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. Kendi kendisine iş fena dedi. Sili çekti, Lamia'nın elinden çember kaçtı. Değnek bir yana fırladı, kapıya koştu. Hani ya benim şey? Ne? Lamia derhal darıldı, kıpkırmızı oldu. Şatır, neşeli. Küçük çocuk simasını bir dargınlık bulutu kapladı. Örtülü bir sesle, hem vaat ediniz hem sonra unutup sorunuz. Bu hiddetin latife ile öne alınabileceğine hüküm vererek, şimdi o şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı? Lamia kapının düğmesini çekti. Bir kelime bile ilave etmeyerek koştu. Çemberiyle değneğini aldı. Ahmet Cemil'in önünden bakmayarak geçti. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresindeydi. Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum. Tamam, bir de sen darılırsan bari geri döneyim. Başka kim darıldı? Lamia'nın hiddetini görme, az kaldı kapıyı açmıyordu. Hüseyin Nazmi dudaklarının arasından şımarık dedi, sonra ilave etti. Dur, içeri girme de bahçede oturalım. Ta bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir kameriye, süslü çardak vardı. Oraya gittiler. Ahmet Cemil fesini bir iskemleye attı, müsveddeleri Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü, oturdular. Evvela hariçten, dışarıdan gelmiş mektupları, eserleri gözden geçirmek istediler. Hüseyin Nazmi zarfları birer birer boşaltmaya başladı. Al sana arzın küreviyetine, dünyanın yuvarlaklığına dair bir makale. İmza okunmuyor. Risaleler, dergiler, mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün Amali Erbağ'a dört işleme dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim, şaşırmayacağım. Tarsuslu Zarayfizade Abdullah imzasıyla bir gazel. Nari aşkın içre ey mahım senin, ey sevgilim senin aşkının ateşi içinde. Ahmet Cemil, ateşe dedi. Vay, şimdi de başımıza bir fıkra-i muhayyele, hayali bir yazı çıktı. 1309 seneyi hicriyesinin, hicri 1309 senesinin, şehri Şaban'ının, Şaban ayının 17. gecesi saat 6.30 raddelerinde, sıralarında, Edirne kasabasının Cihet-i Şimaliyesinde Kain, kuzey tarafında bulunan. Sen böyle hepsini okumaya kalkışırsan işimiz var. Hüseyin Nazmi ihtisara, kısaltmaya başladı. Sepete atılacak müsveddeler terakküm ediliyordu, birikiyordu. Bilahare daha sonra tetkik olunmak, incelenmek üzere bir iki müsvedde ayırdı. Bir aralık bir kağıt için koca şair, sakinamesi derç olunmamış, şiiri yayımlanmamış diye küplere binmiş diye mırıldandı. Hüseyin Nazmi birdenbire vay, burada da sana taarruz, saldırı var dedi. Senin o geçen Nüsa'daki Esar-ı Şebab, gençlik çiçekleri, manzumesine, şiirine bir alay söğüntü. Ahmet Cemil yerinden kalktı. Bakayım dedi. İkisi beraber okudular. Ahmet Cemil için sarf olunmamış tahkir, imza edilmemiş tezyif, söylenmedik hakaret, denmedik aşağılama kalmamış idi. Saçlarına, gözlerine, yürüyüşüne bile taarruz olunmuştu, saldırılmıştı. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mutariza, parantez içine alarak her birisine söylenecek bir söz, o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuş idi.